Ayrım 59, sayfa 627, kısım 9, bölüm 83, Dünyanın Bir Ucu. Rüyasında kapalı bir kapının önünde duruyordu ve soğuk, yalnız bir kuşun ormandan gelen çığlığını duyuyordu. Hava güneşli ve sıcakken böyle bir ses duyması saçmaydı. Kapıyı açtı. Uyandığında başını Harry'nin omuzuna koymuştu. Ağzının kenarındaki salyayı sildi. Pilot biraz sonra Goma'ya iniş yapacaklarını duyurdu. Pencerelerden baktı. Doğuda beliren gri çizgi yeni bir günü müjdeliyordu. Oslo'dan ayrılalı 2 saat olmuştu. Yolcu listesinde Juliana Venne'nin olduğu Zürih uçağı 1-2 saate inmiş olacaktı. Hagen'in Lene'yi gizlice takip etmemizi neden kabul ettiğini merak ediyorum dedi Harry. Muhtemelen gerekçelerini mantıklı bulmuştur diyerek esnedi kaca. Hım, hatta rahatlamış gibiydi. Sanırım elinde bir koz var. Bu iş yüzünden kimseden fırça yememesini sağlayacak bir güvence. Adalet Bakanlığından birilerine karşı kozu olabilir dedi kaca. Hım, ya da Belman'a. Belki de Belman'la ikinizin ilişkisini biliyordur. Sanmıyorum dedi kaca aşağıdaki karanlığa bakarak. Buradaysa burada neredeyse ışık yok. Elektrik kesintisine benziyor dedi Harry. Ama havalimanında jeneratör vardır. Şurada ışık var dedi kaca. Şehrin kuzeyindeki kırmızı parıltıyı işaret etti. O ne? Niragongo dedi Harry. Gökyüzünü aydınlatan şey de lavları. Kaca burnunu cama dayayarak ciddi misin dedi. Harry önündeki suyu içti. Planın bir kez daha üstünden geçelim mi? Kaja başını evet der gibi oynattı ve arkasına yaslandı. Sen geliş terminalinde kalıp iniş saatlerine bakıyorsun. Her şeyin plana uygun gittiğinden emin oluyorsun. Bu sırada ben de alışverişe gidiyorum. Merkeze sadece 15 dakika uzaklıkta. O yüzden Lene'nin uçağa inmeden önce rahat rahat gelmiş olurum. Lene'yi izleyip onu almaya gelen birilerinin olup olmadığına bakıyorsun ve peşine takılıyorsun. Lene benim yüzümü tanıdığı için seni dışarıda bir taksinin içinde bekliyor olacağım. Ters giden bir şey olursa da hemen beni arıyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Lene'nin Goma'da kalacağından emin misin? Hiçbir şeyden emin değilim. Goma'da hala çalışan sadece 2 otel var ve Katrin'e göre ne Verne'nin ne de Galtung'un adıyla yapılmış bir otel rezervasyonu görünüyor. Ama gerillalar batıya ve kuzeye giden yolu kontrol ediyor. Güneyde en yakın şehir de 13 kilometre uzaklıkta. Tony'nin Lene'yi buraya getirtmesinin tek sebebini parasını soyuşturmak olduğuna gerçekten inanıyor musun? Jensrath'a göre proje kritik dönemde. Senin aklına başka bir sebep geliyor mu? Kaja omuz silkti. Katil bile olsa birini çok seviyor ve onun yanında olmasını istiyor olamaz mı? O kadar mı imkansız? Harry başını aşağı yukarı oynattı. Evet, haklısın mı yoksa evet imkansız mı? Demek istediği belli değildi. Tekerler yere inerken bir uğultu ve yavaş çekim kamerası gibi bir tıkırtı duyuldu. Kaja pencereden dışarı baktı. Şu alışveriş meselesi hoşuma gitmedi Harry. Silahlar nereden çıktı? Like vahşi biri. Gizli polis olarak dolaşma fikrini de sevmedim. Kongo'ya kendi silahlarımızı sokamayacağımızı biliyorum ama tutuklama için Kongo polisinden yardım istesek olmaz mıydı? Dediğim gibi burasıyla suçlu iadesi anlaşmamız yok. Like gibi bir sermayedarın bölge polisine onu uyarmaları için para yedirmesi de imkansız değil. Bu dediğin tamamen komplo teorisi. Evet, öyle. Ama aynı zamanda basit bir matematik. Kongo'da polislerin maaşı ailelerini geçindirmeye yetmiyor. Rahat ol. Van Bors'un küçük ve harika bir cephaneliği var. Ayrıca adam ağzını sıkı tutma konusunda profesyonel. İniş pistine değen tekerler acıyla öttü. Kaja gözlerini kısarak havalimanına baktı. Neden bu kadar çok asker var? Birleşmiş Milletler havadan takviye gönderiyor. Gerillalar son günlerde bölgede ilerledi. Hangi gerillalar? Hutu gerillaları, Tutsi gerillaları, Mai Mai'ler. Kim bilir? Harry. Efendim, burada işimizi çabucak bitirip dönelim. Olur mu? Harry başını salladı. Harry dışarıdaki taksi durağına yürürken hava aydınlanmaya başlamıştı. Her biriyle birkaç kelime konuştu ve sonunda İngilizcesi olan birini buldu. Aslına bakılırsa iyi değil mükemmeldi. Gözleri cin gibi bakan, kır saçlı, şakakların üzerinde ve yüksek, parlak alnının yanlarında kalın damarlar görünen ufak tefek bir adamdı. İngilizcesi bariz bir Kongo aksanıyla süslenmiş, insanın ancak Oxford'da edinebileceği öz ve resmi bir İngilizceydi. Harry, onu bütün gün boyunca tutmak istediğini söyleyince, 1/3 dolarla hemen ödenmek üzere kısa bir fiyat pazarlığı yaptılar. Anlaşıp el sıkışırlarken adam kendini Dr. Doeme olarak tanıttı. İngiliz edebiyatında doktoran var da dedi adam parayı saklama gereği duymadan sayarken. Ama bütün gün beraber olacağımıza göre bana sağ ol diyebilirsin. Buruk içindeki Hyundai'nin arka kapısını açtı. Harry yanan kilisenin yanındaki yola gideceklerini söyledi. Daha önce buraya gelmiş gibisin dedi sağ ol. Uzun ve düzgün bir asfalt alandan giderek. Ana yola çıkar çıkmaz etrafları çukur ve yarıklarla doldu. Bir kere geldim. O zaman dikkatli olmalısın diyerek gülümsedi sağ ol. Hemingway ruhun kapıları bir kez Afrika'ya açıldı mı insan başka yere gitmek istemez der. Bunu Hemingway mi demiş diye sordu Harry çok da inanmayarak. Evet öyle yazmış. Gerçi Hemingway böyle romantik laf salatalarını çok sever. Aslında sarhoşken aslan avlayıp üzerine viski kokan idrarını yapan biri. Gerçek şu ki kimse Kongo'da mecbur kalmadıkça bir daha gelmek onu istemez. Mecbur kaldım dedi Harry. Geçen sefer bana yardım eden şoföre ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Mültecilerle ilgili bir yardım kuruluşundan da adı Joe. Telefonunu aradım ama cevap vermiyor. Joe gitti dedi sağ ol. Gitti mi? Ailesini yanına aldı. Bir araba çaldı ve Uganda'ya gitti. Goma işgal altında. Herkesi öldürecekler. Ben de yakında gideceğim. Joe'nun arabası iyiydi. Belki kaçmayı başarmıştır. Harry, Nyiragongo'nun yakıp kül ettiği kilisenin yıkıntıları üzerinden yükselen kulesini tanıdı. Hyundai çukurlara bata çıka ilerlerken tutundu. Arabanın şasisinden birkaç defa sürtünme ve çarpma sesi geldi. Burada bekle dedi Harry. Yolun geri kalanını yürüyerek gideceğim. Birazdan dönerim. Harry taksiden indi. Gri küller ve baharatla karışık çürük balık kokusu ciğerlerine doldu. Yürümeye başladı. Sarhoş bir adam omuz atmaya çalıştı ama ıskalayıp sendeledi. Harry arkasından savrulan birkaç küfür duydu ve yürümeye devam etti. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Dükkanların olduğu alandaki tek tuğladan eve geldi. Kapıya çıktı ve sertçe vurup bekledi. İçeriden hızlı ayak sesleri duyuldu. Van Bost için fazla hızlı adımlar. Kapı hafifçe aralandı ve yarım bir siyah yüzde tek bir göz belirdi. Van Bost evde mi? Diye sordu Harry. Hayır. Kızın üst çenesindeki kocaman altın diş ışıldadı. Ondan silah almak istiyorum hanımefendi. Siz yardımcı olur musunuz? Kız başını iki yana salladı. Özür dilerim güle güle. Harry ayağını kapının aralığına koydu. Paranı fazlasıyla veririm. Silah yok. Van Bors burada değil. Ne zaman geri gelir hanımefendi? Ben bilmiyorum. Benim zaman yok. Norveçli bir adamı arıyorum. Adı Tony. Uzun boylu, yakışıklı biri. Buralarda hiç gördünüz mü? Kız bir kez daha başını iki yana salladı. Van Bors bu akşam evde olur mu? Çok önemli bir konu hanımefendi. Kız ona baktı. Şöyle bir süzdü. Önce yukarıdan aşağı, sonra aşağıdan yukarı inceledi. Yumuşak dudakları aralanınca dişleri göründü. Sen zengin bir adam. Harry cevap vermedi. Kız uykulu uykulu bakıp gözlerini kırpıştırdı. Donuk siyah gözleri nihayet parıldadı. Gülümsedi. 30 dakika sonra geri gel. Harry taksiye döndü. Ön koltuğa geçip sağ ola bankaya sürmesini söyledi ve Kaja'yı aradı. Hala geliş terminalindeyim dedi Kaja. Züri uçağının zamanında ineceği dışında bir duyuru yapılmadı. Otele girişimizi yaptırıp Van Bors'un evine tekrar gideceğim ve ihtiyacımız olan şeyleri alacağım. Otel şehir merkezinin Ruanda sınırına yakın olan doğu tarafındaydı. Giriş kapısının önünde lavlar ve ağaçlarla kaplı bir park yeri vardı. Son patlamadan sonra ekildi dedi sağ ol. Harry'nin düşüncelerini okumuş gibi. Harry balkonda bir sigara içip ufukta ışıldayan ve uzaktaki petrol kulesine vuran güneşi izledi. Saatine bakıp park yerine döndü. Saul her gün içinde olduğu ağır trafiğe uyum sağlamış gibiydi. Yavaş sürüyor, yavaş konuşuyor, ellerini yavaş hareket ettiriyordu. Kilise duvarlarının dışında Van Bors'un evine iyi bir mesafede arabayı durdurdu. Kontağı kapattı ve Harry'e dönerek kibarca paranın üçte birlik ikinci kısmını istedi. ''Bana güvenmiyor musun?'' diye sordu Harry tek kaşını kaldırarak. ''Paramı vereceğine elbette inanıyorum.'' dedi sağ ol. ''Ama Goma'da o paranın sende durmasındansa bende durması daha güvenli Harry. Acı ama gerçek.'' Harry adamın gerekçesini başını sallayarak kabul etti. Cebinde kalan paraya baktı ve Saul'a arabada el feneri gibi tabanca boyutunda sert ve ağır bir şey bulunup bulunmadığını sordu. Saul dudaklarını büzüp torpido gözünü açtı. Harry feneri aldı, iç cebine soktu ve saatine baktı. 25 dakika geçmişti. Başını hiç çevirmeden caddede dümdüz yürüdü. Yol kenarında dikilen ve ona tartarak bakan adamları görüyordu göz ucuyla. Boyunu ve kilosunu tartıyorlardı. Adamlarının adımlarının esnekliğini, bir de hafifçe yamuk duran ceketini ve iç cebinde duran şişkin şeyi. Sonra bu fikirden vazgeçiyorlardı. Harry tekrar kapıya çıktı ve eliyle vurdu. Aynı ayak seslerini duydu. Kapı açıldı. Kız ona baktı. Sonra gözleri arkasındaki caddeyi taradı. Çabuk içeri dedi kolundan tutup onu çekerek. Harry eşikten atlayıp yarı karanlık eve girdi. Buraya ilk geldiğinde kadını yarı çıplak uzanırken gördüğü yatağın başındaki hariç tüm pencerelerin perdeleri kapalıydı. Kız basit ama iş gören İngilizcesiyle daha gelmedi dedi. Biraz sonra gelecek. Harry başını sallayıp yatağa baktı. Onu orada yatarken kalçaların üzerine serdiği battaniyeyle hayal etmeye çalıştı. Gün ışığı tenine vururken. Ama yapamadı. Çünkü dikkatini vermesi gereken başka bir şey vardı. Yanlış, eksik ya da orada olmaması gereken bir şey. ''Sen yalnız geldin?'' diye sordu kız yanından geçip yatağa oturarak. Bir elini döşeye koydu ve elbisesinin omuz askısı düştü. Harry yanlış olan şeyin ne olduğunu bulmak için etrafa bakındı ve sonunda buldu. Sömürgeciler kralı Leopold. Neden olduğunu bilmese de evet dedi hiç düşünmeden yalnızım. Duvardaki Kral Leopold tablosu gitmişti. Birden gerçeği fark etti. Van Bors gelmeyecekti. O da gitmişti. Kıza doğru yarım bir adım attı. Kız başını hafifçe eğip dolgun koyu kırmızı dudaklarını ıslattı. Artık Belçika kralının yerinde ne olduğunu görecek kadar yakındı Harry. Bir zamanlar tablonun asılı durduğu çivi şimdi bir banknotu deliyordu. Banknotu diğerinden farklı kılansa üzerindeki narin yüz ve bakımlı bıyıktı. Edward Munch'ın bıyığı. Harry olacakları anlamıştı. Gitmek istese de içinden bir ses artık çok geç olduğunu, önceden planlanmış bir sahnenin tam ortasında kaldığını söylüyordu. Arkasında bir kıpırdanma sezdi ve ensesine batan iğneyi değil şakağına vuran nefesi hissetti sadece. Biraz sonra boynu buz kesildi. Sırtına ve başına doğru bir uyuşukluk yayıldı. İlaç beynine ulaşıp zihnine bir perde çekince bacakları gövdesinin altında bükülüp kırıldı. Üzerine karanlık çökmeden önce aklından geçen son şey ketanomun ne kadar çabuk etki gösterdiği oldu. Ayrım sonu sayfa 360. 636.